Ayrım 5, sayfa 55. Annem o yıllarda hiçbir karşılık beklemeden okulda resim dersi vermeye başlamıştı. Mustafa onun sınıfındaydı. Çok başarılıydı. Gerçek bir yetenekti. Kardeşim olabilirdi. Benden 10 yaş küçüktü. O zamanlar ben çoktan sinema hayalleri kurmaya başlamıştım ve Roma'ya taşınmak üzereydim. Kimliğimi sonsuza dek belirleyecek filmleri ezberlemiştim. Bütün Visconti filmleri, Germi'nin İtalyan usulü boşanması, sinemayı Hollywood'da değil İtalya'da öğrenmem gerektiğine beni ikna etmişti. İlk zamanlar Mustafa akşam yemeği saatlerinde bize uğrardı. Annemin ve babamın gizli tarifleriyle Elmas Hanım'a bile emanet etmeden büyük bir zevkle pişirdikleri köfteleri, deniz kenarında Yusuf'la birlikte aldığımız köftelerce bence nefisti, evdeki genel dalgınlıktan yararlanarak kardeşlerine götürmek için cebine sokuştururdu. Sonra annem Mustafa'nın evinde nasıl bir sefaletin yaşandığını öğrendi ve onun kaderine müdahale etti. Resim dersi verme bahanesiyle onu akşam yemeğine alıkoyuyordu. Günün birinde Mustafa'nın verem olduğu öğrenildi. Annem ve babam onu tedavi ettirdiler ve göz bebekleriymiş gibi özen gösterdiler. İğneler, bakım. Bir keresinde babamın onun için meyve soyduğunu gördüm. Mustafa zayıftı, solgundu. Hayatta kalamayacağından gerçekten korkuyorlardı. Babam hayatında ilk kez gerçek bir baba gibi davranıyordu. Bana hiç davranmadığı gibi. Sahip olamadığım her şeye karşı duyduğum özlem ve derin acıya karşın o anda sevdim onu. Ben Roma'ya gittiğimde Taylan çoktandır Amerika'daydı. Annem ve babam Mustafa'nın bir gelecek kurmasına yardım etmeye karar verdiler. Onu okuttular, başarılı olunca üniversiteye gitmesine de yardım ettiler. Eğer sonunda mühendis olduysa bunu, onu oğlu, oğullarının en küçüğü gibi seven o sarışın kadına borçludur. Mustafa nihayet evlendi. Sana düğün fotoğraflarını göstermeliyim. İnşallah yakında bir bebekleri olur. Umarım bebeği görmeye ömrüm yeter. Bir an susuyor, bana söylemesi gereken bir şey var. Sen de canımın içi, sen de çocuk sahibi olmalısın. Biliyorsun değil mi? Hala vaktin var, 2 ya da 3 çocuk. Ben mi anne? Annem biliyor. Şimdi hayatımda bir adam var ve ne ondan ne başkasından saklamak istediğim adamı o da seviyor. Çünkü aşk cinsiyet ayırmaz. Aşk seçer. İşte o kadar. Tabii ya sen, bir yol bulunur değil mi? O korkunç İtalyan kadınla boşa harcadığın onca zamanı düşünüyorum da, üstelik bir çocuk sahibi bile olamadınız. Ama artık seviyor ve seviliyorsun. Onunla bir çocuk yap canımın içi. Tatlı ve şaşırtıcı annem. Herkese, evde dolaşan bütün çocuklara armağan edecek gülümseyişi ve özeni olan annem. Bir gün bana gerçek bir demokrasi ve uygarlık dersi vermişti. 10 yaşlarında olmalıydım. Ona şöyle dedim. Hayır anne, ben Rumlara hiçbir şey götürmem. Onlar tehlikeli, onlar katil, tıpkı Ermeniler gibi. Neden onlara hediye götürelim ki? Komşumuz Rum bir aileydi. Yaz başında gelip Kalamış'taki yazlık evlerini açtıklarında ben annemin hoş geldiniz armağanı olan yiyecek dolu tepsilerle onlara gönderilirdim. Onlar da ertesi gün bu tepsileri doldurup iade ederlerdi. Komşuluk kuralları böyle gerektiriyordu. Sınıf arkadaşlarımdan biri de Ermeni bir kızdı. İnanmış ve öfkeli bir milliyetçi olan öğretmenimiz sınıfta "O katil Ermeniler ve Rumlar" diye bir söz savurmuştu. Bizlerin 10 yaşındaki çocukların karşısında yapmıştı bunu. Annem o gün sabırla olayı benim ağzımdan almayı başarmıştı. Bana sakin sakin katil olmadıklarını, bunların yalan olduğunu, ev, sıra ya da ülke komşularımızdan korkmamamız gerektiğini anlattı. Korkmamız gereken bir şey varsa o da nefret ve ön yargıydı. Ve ertesi gün bu sözleri protesto etmek için en şık tayyörüyle okula gitti. Gururlu ve kendinden emin bir tavırla. Müdüre öğretmeni çağırmasını söyledi ve onu karşısına alarak hiç tereddüt etmeden gayet kararlı biçimde itirazını dile getirdi. Söylenen her şeyi kapan çocukların önünde böyle uygarlık dışı mesajlar vermemesini, nefret yüklü başka açıklamaları olursa hoşgörülü davranmayacağını açıkça söyledi. O zamanlar bundan pek hoşnut kalmamıştım çünkü öğretmen bu sözleri sineye çekmiş ama hedef olarak da beni seçmişti. O günden sonra yok yere tokat yemeye, ceza almaya başlamıştım. Ama bugün o davranışı nedeniyle anneme hayranlık duyuyorum. Başkalarının hakları için mücadele verenlerin olduğu yerde kazananlar ya da kurbanlar yoktur. Onun verdiği ders hep bu oldu. Kadın, cep telefonu. Yeniden düşündüğünde Anna'yı en çok yaralayan bayağılık oluyor. Daha ayrıntılı söylemek gerekirse kasvet, ihanetin bayağılığının mide bulandırıcı kasveti. Bunu da rastlantıyla keşfetti, o şok ve ölüm gecesinde. Kazadan sonra Andrea morgda gözleri, o güzel gözleri ebediyen kapanmış yatıyor. Elena'ya hastanede serum takıldı. Doktorların söylediğine göre birinci henüz yerine gelmemişti ama geceyi atlatırsa kendini toparlayabilirdi. Ve ikisi perişan bir durumda nihayet otel odasına girmişlerdi. Michele çoktan yatakta ve uyuyor. Odaya girdiklerinde çok bitkinim demiş, bir anda uyumuştu. Geç, gerçekten çok geç olmuştu ama Anna hala kazayı düşünmeyi sürdürüyor. İki gencin üzerine mermi gibi gelen motosiklet, ölümün hayatı sildiği o çok hızlı anlar. Ve kan, kırmızı, asfaltın üzerinde. Andrea'nın morgdaki bembeyaz yüzü, kapalı mavi gözleri. Sonra bip sesi. Çevresine bakınıyor. Kendi cep telefonu kapalı. Elena'nın telefonu olmalı. Hastanede doktorlar çantasını ona teslim etmişlerdi. Kalkıyor, kızın çantasını karıştırıyor. İşte burada. En iyisi sessize almak. Tam o anda ekranda bir mesaj beliriyor. İhtiyarlarla işler nasıl gidiyor? İhtiyarlar biz olmalıyız diye düşünüyor Anna ve tam cep telefonunu yerine koyacakken öteki mesajlar arasında onu görüyor. Michele'nin adı. Kocası mı bu? Ve bir neon şiddetiyle bir haykırış, bir tokat gibi bütün mesajlar ortaya dökülüyor. Sonuncusunu sonsuza dek kelime kelime hatırlayacağını düşünüyor. Yazan Elena. Onun fotoğrafını çek ve bana gönder. Bir kez daha. Hoşuma gittiğini biliyorsun. Başlangıçta Anna anlayamıyor. Bir belgeden ya da işle ilgili bir şeyden söz edildiğini sanıyor. Mesajları birer birer yeniden okuyor. Ama söz konusu olan iş değil. Cep telefonu aracılığıyla akıp giden 3 kuruşluk bir erotik yazışma. Bu ihanetin en iç kapayıcı bildirisi. Elena ve Michele nasıl oldu da bunu fark etmedi? Dönüp yatağa bakıyor. Michele uyuyor. Bir şey yokmuş gibi, hiçbir şey olmamış gibi. Sevgilisi o anda hastanede ölümle mücadele etmiyormuş gibi. Anna hayatında ilk kez ne yapacağını bilemiyor. Onu zamanda geri götüren, artık olmayan annesinin giysilerini koklamak için dolaba saklanan 9 yaşına döndüren bir ihanet bu. Babası o zaman onu koruması, savunması, hep yanında olması gerekirken şöyle demişti. Taşınıyoruz Annacık. Annenin, senin çok sevdiğin arkadaşının, Sofia'nın yanına gidiyoruz. Okul değiştirmen de gerekmeyecek. Birkaç sokak ötede. Hepimiz birlikte yaşayacağız. Harika olacak. Sana söz veriyorum. Harika olmayacak diye haykırmıştı çaresizlik içinde. Ben annemi istiyorum. Ve gitmeyi reddetmişti. Ağlamış, dedesiyle kalmak için yalvarmıştı. Babası da öylesinin daha iyi olacağına ikna olmuştu. Ancak çok sonra Anna, babasının Sofia ile ilişkisinin annesinin ölümünden çok önce başlamış olabileceğini anlamıştı. Ama hiçbir şey sormamış, asla bilmek istememişti. Ve her şeyden önemlisi babasını asla bağışlamamıştı. Ve şimdi de Michele. Anna sessizlik içinde bakıyor ve hala inanamıyor. Sonra uyandırıyor. Tek söz etmeden cep telefonunu uzatıyor. İçindeki küçük, çok küçük, daha doğrusu çok büyük bir nokta. Yanılmış olması için dua ediyor. Bunun bir açıklaması olmasını, saçma ve inanılmaz da olsa bir açıklaması olmasını diliyor. Adam camlara tırmansın, yalan söylemeyi denesin, doğru olmadığını söylesin, herhangi bir palavra atsın istiyor. Michele telefona bakmıyor bile. O da kalkıyor. İç çamaşırlı bir adamla hesaplaşmak gerçeküstü bir durum. Sadece şunu söylüyor. Eninde sonunda öğrenecektin. Bu şekilde olduğu için üzgünüm. Anna ona bağırıyor. Devam et, her şeyi bilmek istiyorum. Bana her şeyi söylemelisin. Ve sonra ekliyor. Hayır, en iyisi hiçbir şey söyleme. Aslında ihanet olasılığını hep geçirmişti aklından ama bu Anna Karenina havasında içini titreten, bütün hayatını alt üst eden bir tutku olmalıydı. Stüdyodaki asistanla basit bir düzüşme, cep telefonuna bir kez bakmakla ortaya çıkacak kadar bayağı bir hikaye değil. Michele'nin cep telefonunu şimdiye dek saygısından bir kez bile karıştırmamış, ona güvenmişti. Şimdi yanıldığını anlıyordu. Onu seviyorum Anna, gerçekten aşık oldum, üzgünüm. İstanbul'dan sonra sana söylemeyi düşünüyorduk. Şaka yapıyorsun değil mi? Elena'ya mı aşıksın? Ona mı? Şimdi söyledim ya, üzgünüm. Anna'nın beti benzi atıyor. Sonra bıçak gibi keskin, beklenmedik sertlikteki kendi sesini işitiyor. Üzgün müsün? Bana onu istediğini, onu hayatının kadını olduğunu söylüyorsun ama şimdi burada, bu otelde benim yanımdasın ve o kadın hastanede tek başına yatıyor. Sevdiğini iddia ettiğin kadın tam şu anda ölebilecekken sen uyuyabiliyorsun. Michele yanıt vermiyor. Senden iğreniyorum. Şimdi defol, hastaneye onun yanına git. Michele ona bakıyor ve susmayı sürdürüyor. Yanıt vermeyecek misin? Ekleyecek tek sözün de mi yok? Yatağa dönmeyi mi yeğliyorsun? O zaman merak etme, ben gidiyorum. Öfkeden titreyerek ona bakıyor. Senin için hissettiklerimi düşünüyorum da. Odanın kapısını ardından vurup çıkmadan önce sadece bunu söyleyebiliyor. Adam, mor salkımlar. Odamın penceresinden az ilerideki mor salkımlı evi görüyorum. Şimdi terk edilmiş durumda. Demir parmaklıkları sürgülü. Bitki eskiden pencerelere tırmanır, bir çardak oluştururdu. Bugün asi ve bakımsız. Bütün cepheyi sararak büyüyor. Bahçe yabani otlarla kaplı, çatı çökmek üzere. Taylan'ın söylediğine göre ev satılmış. Birkaç hafta içinde orada da yeni bir apartman inşaatı başlayacakmış. Bizim evimize de olacak olan bu. Annem hiçbir şey söylemiyor. Ona bu sabah evimizin yıkılacağını, bunun karşılığında birkaç daire almak üzere anlaştığımızı, onun artık orada çiçeklerle dolu bir balkonu olan büyük ve güzel bir evde oturacağını bir kez daha söylediğimde gülümsedi ve tek söz etmedi. Ama belki o da çok fazla hatırayla yüklü ve artık olmayan pek çok insanla dolu bu evden ebediyen gitmek için hevesli. Komşu evin mor salkımları caddeye bakan duvarın üstünden de sarkardı. Küçükken onun minik salkımlarını toplar, tadını anlamak için ağzıma atardım. Hoşuma giderdi. Çok yıllar sonra New York'ta bir restoranda bana çiçek yapraklarıyla süslü bazı yemekler sundular. Bu çiçekler arasında mor salkımları görünce gülümsemek geldi içimden. Çocukluğumun lezzetini yeniden tadar gibiydim. Evin sahipleri olan yaşlı çifti anımsıyorum. Yaşlı. Belki 60 yaşında bile değillerdi ama benim çocuk gözlerime elbette yaşlı görünürlerdi. Adam her akşam gün batımının hemen öncesinde evine döner, demir kapıyı iterken eşine seslenirdi. Serap, Serap. Adı buydu. Ama onu öylesine şefkatli, öyle tatlı, öyle beklenti dolu bir tavırla söylerdi ki sanki ona aşkım, aşkım der gibiydi. Ve o, ressam olan güzel kadın, evinin kapısını açar, çıkar, merdivende kocasını beklerdi. Sonra yeni tanışıyorlarmış gibi, daha bu sabah evden çıkmış olan kocasını, sanki aylardır, yıllardır görmüyormuş gibi sıkı sıkı sarılırdı. Komşu kadınlar mı? Eh, onlar kıskanırlardı. Biz çocukları ise güldürürdü bu çok romantik sahne. Serap, Serap derdik onu taklit ederek. Ama şimdi biliyorum, aşkın ana noktası bu. Akşamları kapıda bekleyen birinin olması, seni kucaklayan birinin, ebediyen değil tek bir gün için bile olsa kolları arasında kendini yuvanda hissetmeni sağlayan birinin. Ben bunu yaşadım. Şimdi Roma'da onsuz yaşayamayacağımı bildiğim bir adam bekliyor. Benim biricik ve ebedi aşkım. Aşk. Ne öğrendim aşk hakkında? Aşk hakkında öğrendiğim aşkın var olduğudur. Ya da belki daha yalın anlatımla aşk hakkında öğrendiğim ve öğrenmeyi sürdürdüğüm, filmlerimde, bütün filmlerimde anlattığımdır. Yani sevdiğimiz insanları asla unutmadığımız, onların daima bizimle kaldıklarıdır. Bizi, onlara artık var olmasalar bile çözülmez biçimde bağlayan bir şeyler olduğudur. İmkansız aşklar, yarım kalmış aşklar, var olabilecekken olmamış aşklar olduğunu öğrendim. Yara izi bıraksa da dağlayıcı bir damganın daha iyi olduğunu öğrendim. Kışı andıran bir yürektense bir yangın yeğidir. Annem bu konuda haklıymış. Aynı anda iki insanı sevmek mümkünmüş. Bunu öğrendim. Olur kimi zaman. Direnmek, yatsımak ya da mücadele etmek yararsızdır. Aşkın yalnızca cinsellik olmadığını öğrendim. O çok, çok daha fazlası. Aşkın ne okuma ne yazma bildiğini öğrendim. Duygular söz konusu olunca gizemli yasalarca yönetildiğimizi, belki kader, belki serap ama kesinlikle akıl ermez, açıklanamaz bir şeylerin var olduğunu öğrendim. Çünkü temelde aşık olmayı açıklayacak bir neden asla yoktur. Sadece olur. Bu bir gizemin içine girmek gibidir. Sınırı aşmak, eşiği atlamak gerekir. Ve orada, bu gizemde mümkün olduğunca uzun süre kalmayı denemektir. Kadın, grafiti. Anna kapıyı vurarak çıkıyor. Michele peşinden koşmaya yeltenmiyor bile. Fazla bile konuştular. Kadın erkek gibi olay yaratmaktan hoşlanmaz. Sakin kalıp düşünmeye, kendini tutup kararlı bir biçimde konuşmaya alışıktır. Çünkü doğru, sarsıcı, etkileyici, vurucu sözün haykırarak söylenen olmadığını bilir. Ama bu sefer hayır. Bu sefer her şey fazla ağır oldu. Kazanın şoku, korku, hastaneye koşma, Andrea'nın kanlı yüzü, yürek yakan o söz, öldü. Ve sonra birdenbire her şey, yıkılan, altüst olan dünya. Kocası aylardır, belki de yıllardır ona ihanet ediyor. Kendisini artık sevmiyor, artık istemiyor. Kapıyı vurup çıkarken durdurmaya bile çalışmıyor. Onu gören otel görevlisi ayağa fırlıyor ama gözyaşlarıyla ıslanmış yüzünü görmüş olsa da hiçbir şey söylemiyor. Elbette bir kadının, üstelik yabancı bir kadının bu saatte üzerinde gece elbisesi de olabilecek olan pembe ipekten incecik bir gecelikle sokağa fırlaması normal değil. Gene de bir şey demiyor. Otel görevlileri ne çok şey görürler, hep susarlar. Anna transa girmiş gibi çıkıyor, sadece yürümek istiyor, yürümek. Geceliğiyle çantası, parası, belgeleri, cep telefonu olmadan. Her şey odada, annesinin inci kolyesiyle birlikte komedinin üstünde kaldı. Serin gece, neredeyse soğuk. Anna titriyor ama soğuktan değil, öfkeden. Tanımadığı sokaklarda yürüyor. Pera Palas'ın çevresinde gece sona eriyor. Mekanlar kapanmak üzere. Az sonra neon ışıklı tabelalar, sesler, kahkahalar da söner. Hedefi olmadan yürüyor. Yürüyor ve tan yeri ağarmaya başlıyor. Andrea'yı, onu hastane morgunda yatan bedenini düşünüyor. Geri dönmesi, onu yalnız bırakmaması gerektiğini düşünüyor. Bu uyanık gecede, bu ölüm gecesinde bırakmamalı. Ama buna cesaret edemiyor. Ne kadar büyük bu şehir. Daha ne kadar yürüyebilir? Neredeyse 16 milyon insan yaşıyormuş İstanbul'da. Dün rehber öyle söylememiş miydi? Bu rakam şaşırttı onu. Bu kadar büyük olduğunu sanmıyordu. Tabii ya, daha dün Topkapı Sarayı'ndaydı. Önceki günle birlikte sanki bir ömür, birkaç ömür geride kalmış gibiydi. Hala yürüyor, artık düşünmüyor, yürüyor, sadece yürüyor. Ve tam o anda üç gencin bir sprey boyayla duvara bir grafiti yazdıklarını görüyor. Biri hızla ve büyük harflerle şöyle yazıyor. When was the last time you did something for the first time? Dipnot. En son ne zaman bir şeyi ilk kez yaptın? Tabii ya diye düşünüyor Anna. En son ne zaman bir şeyi ilk kez yapmıştı? Hayatının önceden çizilmiş sabit raylar üzerinde ilerlediğini anlıyor. Yön değişikliği olmamıştı. Bir şey aklına esmemiş, bir hevese yenik düşmemiş, bir meyle kapılmamıştı. Belki de ilk kez gerçekten bugün cesaret etmişti buna. Kapıyı kocasının yüzüne vurmuş ve tek başına dolaşmaya çıkmıştı. Hem de gecenin yarısında, yabancı bir şehirde. Bakışlarını az ötede yazmayı sürdüren gençlere çeviriyor. Keep calm and start a... İçlerinden birinin son sözcüğü yazan elini izliyor. Revolution. Dipnot. Sakin ol ve bir devrim başlat. Bu hoşuna gidiyor. İçgüdüsel bir davranışla onlara yaklaşıyor. Yerden kırmızı bir sprey boya alıyor, çalkalıyor, açıyor ve devrim sözcüğünün altını çiziyor. Hayatında hiçbir duvarı asla kirletmeyecek olan Anna yapıyor bunu. Hayatında asla meydanlara inip devrim yapmayacak olan Anna. Gençler gülerek bakıyorlar ona. Bu gecelikli kadın gerçekten tuhaf. Sonra içlerinden biri yanına geliyor. Teşekkürler diyor. Thank you. Gülümsemeyi sürdürüyor. Belki de davet anlamı taşıyan bir gülümseme. Kadına eliyle bir işaret yapıyor. Ya Anna? Anna, hayatta bazen gerçekten nedenini bilmeden yaptığımız şeyler vardır. Biri ya da bir şey tarafından engellenemez biçimde itiliriz. İşte Anna onu izliyor. Bu bölümde geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. Visconti. V-I-S-C-O-N-T-I.